Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle başlıyor.
İyi akşamlar. 5 Temmuz 2017 günlerden çarşamba RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle programında. Bugün arda arda son dakika haberleri geldi. Birincisini söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gerçekten çok sert bir şekilde yanıt verdi. Almanya'yı suçladı. Çünkü G20 zirvesi için Almanya'ya gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada Türk kökenlilerle buluşması öngörülüyordu. Ancak o toplantıya izin verilmedi. Almanya tarihinde de bir ilk bu. Ve buna Erdoğan'ın tepkisi son derece sert oldu. Almanya intihar ediyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Onun dışında da açıklamaları var. Onları paylaşacağız programımız içinde. Ve diğer büyük mesele, Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği bir açıklama yaptı, hatırlayacaksınız. Bu MİT'lileri meselesiyle ilgili olarak mahrem imamları da içine alan yeni bir iddianame hazırlanmıştı. Bunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı açıklamıştı. İşte bu iddianame çerçevesinde Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği ve konsolosluğuyla bir takım mahrem imamların hemen MİT'lilerine yapılan operasyon sonrasında temasa geçtikleri iddiası vardı. Bunu başsavcı açıklamıştı. İşte buna Amerikan Büyükelçiliğinden yanıt geldi. Bize herhangi bir şekilde bilgi almak için başvuran yok. Sadece basındaki bilgilerden takip ediyoruz bu durumu diye. İşte bu açıklamaya da süratle yanıt geldi. Ve nereden? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise biz yazıyı gönderdik. 15.26'da bugün 15.26'da o da Büyükelçiliğe ulaştı dedi başsavcılık. Peki nasıl oluyor? Hem o yazı gönderiliyor, Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği ise bizden bir talepte bulunulmadı diyor. Baktığınız zaman saatlere 15.26'da Amerika'nın Ankara Büyükelçiliğine o yazı ulaşmış. Ancak 10 dakika sonra 15.36'da muhtemelen o yazının ulaştığından haberi olmayan Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği bize herhangi bir talepte bulunulmadı demiş. Olayın detaylarını anlatacağız. Bu da enteresan bir durum. Olay 15 Temmuz meselesinde hep bir Amerika bağlantısı üzerinde duruluyor. İncirlik onlardan biri, Adil Öksüz. Mesela en önemli konulardan birisi Adil Öksüz'ün telefonunun en son Mersin'de sinyal verdiği iddiasını bugün Abdülkadir Selvi köşesine taşıdı. Mersin şu açıdan önemli, ya Mersin'den bir gemiyle yurt dışına kaçırılmış olabilir diyor Abdülkadir Selvi, ya da orada İncirlik üssüne götürülmüş ve oradan Amerika'ya götürülmüş olabilir diyor. Çeşitli iddialar var. Adil Öksüz önemli tartışma noktalarından birisi. Bugün biz de onu son gören başbakanlık müşaviriyle canlı yayında konuşacaktık. Ki hakkında dava açılmıştı. 17-25 Aralık'tan sonra Bankasya'ya para yatırdığı iddia edilmişti. Ve Adil Öksüz'ü gözaltındayken karakolda ziyaret ettiği, onunla konuştuğu ileri sürülmüştü iddianamede. İşte o olayın kahramanıyla canlı yayında konuşacaktık ama konuşmayı son anda iptal etti kendisi. Ancak Nedim Şener'e yaptığı açıklamalar var. Adil Öksüz meselesi gerçekten iyice esrarengiz bir hal alıyor. Bu olayın kahramanı Başbakanlık Müşavirinin Nedim Şener'e yaptığı açıklamaları da program içinde bulabileceksiniz. Şimdi diğer meseleleri gündeme getirdik. İkinci önemli mesele, bu son dakika gelişmeleri sonrasında size aktarabileceğimiz konu şu ki, o da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adalet yürüyüşü. Bugün her günkünden farklıydı. Yürüyüşte olağanüstü önlemler vardı. IŞİD'liler yakalandı ki iddia o, IŞİD'liler yürüyüşe katılanları hedef alacaklar. Çok ciddi provokatif bir eylem yapacaklar biçiminde bir iddia söz konusu. Bu iddia Kayseri Valiliği tarafından dile getirildi. CHP bu iddiayı reddetti. Ne oluyor? Ne kadar yürüdüler? Bugünkü gündem neydi ve artık şehir içinden yürümeler başladı ve trafik açısından da sorunlu bir durum, çünkü iki şerit birden kapatıldı. Araçların yürüyüş yapılan yola girmesine izin verilmedi. Oradaki atmosferi de yürüyüş esnasında bize bağlanacak olan hem gazetecilerden hem de siyasetçilerden alacağız, anlatacağız size. Son günlerde artık vakaya adiyeden oldu. Suriyelilerle ilgili haberler. İşte Suriyeli mültecilerle bulundukları yerdeki yerlilerin tartışmaları, kavgaları. Ankara Yeni Mahalle'de var mesela. Antalya'da buna benzer bir tartışma ve kavga haberleri basına yansımıştı. Onun dışında İstanbul'da, Yeşilyurt'ta, sahilde bir takım fotoğraflar paylaşılıyor. Ve Suriyeli gençler niye askere gidip de kendi ülkelerini kurtarmıyorlar? Türk askeri oradayken soruları da yükseliyor ve mültecilerle ilgili sorunu Türkiye belki de bu yıl ilk kez bu kadar güçlü yaşıyor. Neden diye soracağız. Bir sosyolog konuğumuz olacak. Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi, ki onlar mülteciler üzerinde bir araştırma da yapmışlardı. Daha önce uyarmışlardı. Sorunlar kar topu gibi büyüyerek artabilir diye. Bundan mı bahsetmişti o araştırmayı yapan uzmanlar? Onu konuşacağız. Ve bu arada hükümetten de açıklamalar var. Suriyelilerle ilgili bu kargaşa, kavga haberlerinin provokasyon olduğunu iddia ediyor hükümet. Ve Suriyelilerin suça karışma oranının 1.23, 2'den %2'den az olduğunu iddia ediyor. Bütün o verileri de paylaşacağız ve önümüzdeki günlerde Türkiye'yi ne bekliyor? Toplumsal ve sosyolojik açıdan duruma bir analiz yapmasını, duruma ilişkin bir analiz yapmasını isteyeceğiz. Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdüründen, Doçent Doktor Murat Erdoğan'dan. HDP'de Yüksekdağ'ın hakim karşısına çıkması konuşuluyor. İlk kez ifade verdiği ve verdiği ifadede aslında mecliste yaptığı konuşmalar nedeniyle yargılandığını söyledi. Onun detaylarını birlikte değerlendireceğiz. Ve HDP'den bu özellikle hükümete yakın medyada PKK da yürüyüşe katıldı manşetlerine yanıt var. Onlarla ilgili de detayları paylaşacağız. 1,5 saat boyunca birlikteyiz ve bütün bu başlıkları daha da açarak, üzerine yorumları da alarak sizlerin önüne sermeyi planlıyoruz. Frekanslarımız İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4. Bir de bunu izle.com adresine girdiğinizde YouTube üzerinden yaptığımız canlı yayına ulaşabilirsiniz. Yavuz Oğhan etiketiyle Twitter ve Facebook'ta adresimize ulaşıp oradan mesajlarınızı da bize iletebilirsiniz diyelim ve başlayalım.
Anlatılmayanı anlatıyoruz.
Ve tabii, çünkü Atatürk'e söyleyemediklerini İnönü'ye söylüyorlar. Daha kolay diye düşünüyorlar.
Konuşulmayanı konuşuyoruz.
Bu şifrelemeler de tabii ki birileri yaptıysa bunun deşifre mekanizmaları da ortada olur. Yani bulunabilir.
Türkiye'nin yasaksız programı.
Çatışma taraflar arasında oluyor. Silahı eline alan taraf bir şey istediği için silahı eline alıyor.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de.
Başlarken söyledim, dün de Almanya meselesine mercek tutmaya çalışmıştık Sinan Ülgen'le birlikte. Türkiye'nin Almanya ile ilişkileri belki de tarihinde olmadığı kadar sarsıntılı diyebiliriz. Bilmiyorum, doğru kelime bu mu? Ama bir Türkiye'den hamle geliyor, bir Almanya'dan hamle geliyor ve ilişkiler gerildikçe geriliyor. Almanya'da seçimler de yaklaşıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu atmosferde Almanya yolculuğuna hazırlanıyor. G20 zirvesi için gidecek Almanya'ya Erdoğan. Yarından sonra o zirve toplanacak. Gitmişken orada Türk kökenlerle bir araya gelmeyi de planlıyordu. Bunun için bir takım girişimler yapıldı. O girişimlerden sonuç alınamadı. Ard arda Alman yetkililerden açıklamalar geldi. Erdoğan'ın oradaki Türk kökenlerle buluşmasının uygun olmayacağı biçiminde. Dışişleri Bakanı da benzer bir açıklama yaptı. Alman Dışişleri Bakanı. Türkiye'dense biraz daha alt perdeden tepkiler vardı. 16 Nisan öncesine göre daha alt perdeden tepki gösterildi buna. Ama bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten son derece sert bir açıklama yaptı. Hem de bir Alman gazetesine, haftalık yayın yapan bir gazeteye konuştu. Almanya benim konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Gülen taraftarları iade edilinceye kadar Almanya'yı teröristleri koruyan bir ülke olarak göreceğini söyledi. Bu son derece sert bir ifade. Şöyle diyor: Türkiye'nin Gülen taraftarları iade edilinceye kadar Almanya'yı teröristleri koruyan bir ülke olarak göreceğini söylüyor Erdoğan. Almanya ve Türkiye'nin birbirine ihtiyacı olduğunda aynı röportajda aktarıyor Cumhurbaşkanı ve Almanya Başbakanı Merkel'le arasında bir problem olmadığını söylüyor. Ama diğer eleştirilere baktığında Almanya ile Türkiye arasında ciddi bir problem olduğunu aktarabiliriz. Sinan Ülgen de dün aktarmıştı, söylemişti ve Almanya'da Eylül'de seçimler olacak. Seçimler sonrasında bir iktidar koalisyonu oluşacak. Merkel'in şansölye olması hemen hemen kesin gibi, ama küçük partiler nereden olacak ki? Yeşillerden bir Dışişleri Bakanı çıkması muhtemel demişti. O dönemde Türkiye ile Almanya ilişkilerinin daha da gerilebileceğini, çünkü Yeşillerin Türkiye'deki insan hakları ihlalleri, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü konularında diğer gruplara göre daha hassas olduğunu aktarmıştı. İşte bütün bu gözlemler çerçevesinde Türkiye-Almanya ilişkilerinin pek böyle iyiye gitmediğini görüyoruz. Almanya tarafından atılan adımlar, Türkiye'nin İncirlik'teki Alman askerlerini, parlamenterlerin ziyaretine izin vermemesi ve gelinen son noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya gitmesi, ama oradaki Türklerle konsoloslukta bile bir toplantı yapmasına izin verilmemesi. Erdoğan daha önce ben giderim, bakalım beni kapıdan çevirecekler mi demişti 16 Nisan öncesindeki kriz zamanında. Şimdi gelinen noktada gidiyor G20 zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve muhtemelen oradaki Türk kökenlilerle bir araya gelemeyecek. Ama gitmeden önce de zehir zemberek açıklamalarını sizlere aktardım. Almanya benim konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor diyor Erdoğan. Gülen taraftarları iade edilinceye kadar Almanya'yı teröristleri koruyan bir ülke olarak göreceğini de söylüyor. Şimdi bu bilgiyi aktardıktan sonra CHP'nin adalet yürüyüşüne geçelim. 21. gün bugün ve 21. günde CHP'liler yollarda. İzmit yakınlarında ve artık cumartesi günü yapılacak olan o büyük miting konuşulmaya başlandı. Onun üzerinden değerlendirme yapılıyor. İstanbul'a yaklaştıkça tansiyonun artması da bekleniyordu aslında. Beklendiği gibi de oldu. Bugünü itibariyle, evet pazar günü, yanlış mı söyledim? Pazar günü yapılacak büyük miting öncesinde tansiyonun arttığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda az önce de aktardım, İstanbul'a yaklaştıkça tansiyon artacaktı ve o beklenti de gerçekleşmiş durumda. Bugün ilk defa iki şerit var Ankara-İstanbul arasında E5 karayolunda. Bir şeridinde yürüyüşçüler vardı, bir şeridinde araçlar kullanıyorlardı. İlk kez yol tamamen kesildi. Bir IŞİD saldırısı ihtimali nedeniyle. IŞİD'liler yakalandı. Kayseri'deki bir ihbar üzerine İzmit yakınlarında IŞİD'lerin kullandığı bir minibüs yakalandı. İçindeki IŞİD'liler CHP'lilere bir suikast düzenleyecekler iddiası da vardı. Bu Kayseri Valiliği tarafından dile getirildi ama Bülent Tezcan bunu reddetti. Detaylarını birazdan aktaracağım ama yürüyüşü izleyen gazeteci arkadaşımız Erdem Gül'le bir bugünü konuşalım istedik. Çünkü o belli etaplarında bu izlenimlerini edindi ve bugün de artık İstanbul'a iyice yakın bir vaziyette. Erdem Gül de telefon attığımızda. Hoş geldin Erdem.
Hoş bulduk Yavuz. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Hem yürüyorsun hem konuşuyorsun anladığım kadarıyla.
Evet. Şu anda yalnız bugünkü yürüyüşün son kamp yerine gelindi. Tavşancıl burası. İzmit geçildi şehir merkezi.
Evet.
Ama Kocaeli il sınırları içinde. İl ovasına 2 kilometre var sanırım. Orada bu gece konaklayacaklar. Konaklama yerine şu anda gelindi.
Bugün her günkünden biraz daha farklı dedik programı açarken. Çünkü güvenlik endişesinin bugün diğer günlere göre daha da arttığına şahit olduk. Kayseri merkezli bir ihbar ve sonrasında İzmit polisinin yaptığı bir operasyonla IŞİD'liler. Ki bunu dünyada evet. Örneklerini gördük. İşte İngiltere'de, Amerika'da yayaların üzerine araba sürme biçiminde evet. Bir eylem evet. Gerçekleştirme evet. ihtimali ve bunun üzerine yollarda kapatıldı. Öncelikle bir tedirginlik var mı kortejde, onu öğrenmek isterim. Evet. Genel bakışı da bize aktarırsan
tabii,
sevinirim.
Tabii şöyle, ben neredeyse Ankara'ya yakın olan kısımlarda da yürüdüm. Bolu kısmında da yürüdüm. Yani 20 günse 5 ya da 6 kez değişik etaplarda yürüdüm. Bugün ilk kez evet. Bugün çok açık, senin de anlattığın gibi çok olağanüstü güvenlik önlemi var. Sayısız polis ve polis aracı kortejin hem önünde hem ortasında hem yanında önlem almış durumdalar. Öbür şerit ilk kez kapatılmış. Yani yol tamamen yürüyüşçüler tarafından kat ediliyor. Yürüyüşçülerde bir tedirginlik görmedim açıkçası, yani bir gerilim görmedim. Çünkü onlarda yani güvenlik önlemi alınması gerekir ama bizim bir tedirgin olmamızın gerektirecek bir durum yok gibi bir yaklaşım var. Kemal Kılıçdaroğlu'yla da oğlunu da biraz izleyebildik. O da kendi başından itibaren neşeli ve moralli halinde, bir bozukluk yoktu. Dolayısıyla şimdi kamp yerine de gelindi sağ salim. Yarına hazırlık var.
Ama ben Kemal Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasında herhalde bir provokasyon senaryosu var. Murat Yetkin'in anlattıklarından anlıyoruz bunu. Evet. İstanbul'a şöyle, gelindikçe o provokasyon kaygısı artıyor. Anladım.
Evet, öyle görünüyor. Yani hepimiz de biliyoruz ki pazar günü Maltepe'ye kilitlenmiş durumda kafalar. Evet. Belki o hani pazar günü acaba değişik yazılar da yazıldı. İstanbul'a girmelerine izin verilmeyebilir mi? Sembolik bir grup mu alınabilir? Mitinge izin verilmez mi, verilir mi soruları birkaç gün kaldığı için daha canlılığını koruyor tabii ki. Ama bu saatten sonra buradaki yürüyüşü yapanların da yaklaşımı, bu saatten sonra izin verilmemesi başka türlü sıkıntılar çıkarabilir. O yüzden bu miting gerçekleşecektir diye bir bakış açısı, kararlılık görünüyor.
Ben bir yerlerde görmüştüm, Kemal Kılıçdaroğlu girişe izin verilmezse oturma eylemi yapacak diye. Farklı alternatifler hesap ediliyordur.
Çünkü yürüyüşe izin verilmezse şöyle bir durum ortaya çıkar. Evet, bence de bir takım ne yapabileceklerini, konuştuklarını görüyorum ben de. İzin verilmezse şöyle bir durum ortaya çıkar. Farklı farklı yerlerde bir sürü gruplar oluşur. Bu güvenlik açısından daha da riskli hale getirir durumu.
Evet. Bir de bir karşılaştırmadan bahsediliyor mu içeriden? Çünkü 15 Temmuz'un yıl dönümü yaklaşıyor. Ona ilişkin bir takım toplantılar da tertipleniyor. Program da açıklandı. Cumhurbaşkanlığı bizzat bu işin organizasyonu içinde. Gece nöbetleri planlanıyor. Bir karşılaştırma kaygısı var mı? Yani bir karşılıklı gövde gösterisi gibi bir görüntü var bizim dışarıdan görebildiğimiz kadarıyla.
Evet, evet.
Var mı orada da böyle bir karşılaştırma olur ve ona göre davranılmış olur?
Ben hatta bu genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin olduğu bir grupta bir ara yürürken kendi aralarında şöyle bir şey konuşuyorlar. Pazar günü mitingimiz bitecek. Pazartesi değil, salı günü için Ankara'da hani günlük normal rutine dönüş gibi konuşmalar olduğunu duydum ki yani 9'unda tamamlanırsa, hani 15 Temmuz geliyor, ondan önce biz bu yürüyüşümüzü tamamlamış olacağız şeklinde bir yaklaşım var. Buradaki hava bir karşılaşma olmaması yönünde. Ama tabii iktidarın da Cumhurbaşkanı'nın da bu konudaki yaklaşımının nasıl olduğunu buradan görmek biraz daha zor.
Karşılaştırma var mı peki kafalarda? Yani o kısım da önemli. Şimdi
sayısal olarak
bahsediyorum. Maltepe'de şu kadar insan vardı. Bak, evet. 15 Temmuz kutlamalarına bu kadar katıldı. Burada bir ayrışma, bir karşılaştırma konuşuluyor mu hiç? Merak ettim.
Tabii o. Çünkü şöyle bir şey hissediyorum ben. Yani o Maltepe'deki dolga alanı, denizin dolga alanında miting yapılacağını düşünürsek, oraya 2 milyon insanın sığabileceği gibi de polis bilgilerinden bahsediliyor. 2 milyonu rahatlıkla dolduracağız şeklinde bir yaklaşımları var. 2 milyonu yapmanın da maksat hasıl oldu biçiminde bir görüş var burada. 2 milyonu toplanırsa. Ama daha sonra 15 Temmuz'u daha sonra göreceğiz tabii ki.
Herhalde gayri ihtiyar da olsa bir karşılaştırma olacaktır diye düşünüyorum.
Evet, tabii ki var kafalarda.
Çok teşekkürler Erdem Gül.
Ben
kolay
teşekkür
gelsin.
Ediyorum.
Görüşmek
Yavuz.
Üzere.
Kolay gelsin. İyi yayınlar.
Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül'le konuştuk. Bu 15 Temmuz'da yaklaşıyor. Bu yürüyüşü özel olarak buraya denk getirdiği eleştirileri de var hükümet tarafında. Bir karşılaştırma olacak. Karşılaşma olacak mı? Ben pek tahmin etmiyorum bir karşılaşma olacağını. Bir karşılaştırma olacak mı? Bir karşılaştırma olacağı hemen hemen kesin gibi. Eğer bu yürüyüş pazar gününe kadar devam eder ve planlanan miting Maltepe'de yapılırsa, o konuda bir şüphe duymuyorum. Murat Yetkin'in yazısından biraz bahsedeyim. Çünkü orada CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bu provokasyonla ilgili de bir takım değerlendirmeler yapıyor. Şöyle yazmış Murat Yetkin, Binali Yıldırım Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşünü darbecilerin, teröristlerin işine yarayan gaflet yürüyüşü ilan etti. Kılıçdaroğlu da önceki gün söz ettiği provokasyon duyumunun ayrıntılarını açıkladı diyor. Bu yürüyüşü izlemeye gitmişti Kemal Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu aslında diyor başbakan yardımcısı Kurtulmuş İstanbul girişinde provokasyonlara karşı dikkatli olmamızı uyararak bunu bir şekilde söyledi diyor ve milliyetçi görünümlü bir grubun bu korteje yönelik bir saldırısının olabileceğini ve bu saldırı sonrasında ortaya çıkacak tablo üzerine OHAL çerçevesinde toplumdaki kutuplaşmayı da gerekçe göstererek yürüyüşün iptal edilmek istenebileceğini aktarıyor Murat Yetkin'e. Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü yazısında epeyce ilgi gördü bu çerçevede. Şimdi telefon attığımızda Bülent Tezcan var. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü. Hem Kılıçdaroğlu'nun bu provokasyonla ilgili tahminini konuşmak isteriz. Hem de bugün alınan güvenlik önlemlerini ki Kayseri Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre tüylerini diken diken ediyor insanın planlanan böyle bir eylem varsa. Hoş geldiniz Bülent Tezcan.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Bugün bitirdiniz anladığım kadarıyla 21. Evet. günü. Nasıl evet. durum kortejde, heyette, yürüyenlerde?
Çok iyi. Yani her geçen gün kalabalıklaşıyoruz. Tabii coşku çok yüksek. Çevreden destekler, tezahüratlar çok fazla. Toplumsal desteğin her geçen gün daha da güçlü bir şekilde arttığını görüyoruz. Bu da bizi memnun ediyor. Bu arada tabii zaman zaman trafik sıkışıklıkları oluyor güvenlik nedeniyle, yüksek düzeyde güvenlik uygulamaları nedeniyle. Bu sebeple zaman zaman vatandaşlarımızı üzdüğümüz de olabilir. Kendilerinden özür diliyoruz vatandaşlarımızdan. Ama bu bir adalet sistemi. O kadar en azından bu kadarcık böyle kutsal bir yürüyüşte bu kadarcık zahmete hep beraber katlanalım diye düşünüyoruz. Sayın Genel Başkan 15 Haziran'dan bu yana yaklaşık 400 kilometreye yaklaştı. 350 kilometreyi geçti. Yürüyor. Bu önemli bir şey. Bir adalet istemiyle yürüyor. Dolayısıyla zaman zaman vatandaşlarımıza istemeyerek böyle sıkışıklıklara sebep oluyorsak bu nedenle de bizi mazur görmelerini ve affetmelerini de...
Bundan çok şikayet oluyor mu Sayın Tezcan?
Efendim?
Bundan çok şikayet oluyor mu?
Hayır bilmiyorum da tabii şöyle...
Ben çünkü bu yönde diyorum. Çok haberler gördüm de o nedenle sordum size.
Ha, bilmiyorum yani bu konuda bize zaman zaman trafiğin tıkandığına ilişkin bilgiler geliyor ama bu güvenlik nedeniyle tek şerit tabii bu yaşanan olay, Kayseri'deki yaşanan olaydan sonra Kocaeli'de yapılan operasyondan sonra da doğal olarak da emniyet bir yüksek düzeyde güvenlik önlemi alma ihtiyacı hissetti. Bu çerçevede belki normal trafik akışı içerisindeki tıkanma da buna bağlanıyor olabilir o sebeple.
Evet. Bugün ama
vatandaşlarımızdan bu noktada af diliyoruz.
Bugün ama özel bir gündü anladığımız kadarıyla hep bir şeritten evet. yürüme varken iki şerit birden kapatıldı. Tehdit ciddi miydi? Çünkü sizin söylediğiniz normal sıradan bir operasyon ya da ne diyelim her gün yapılan operasyonlardan biri gibiydi ama Kayseri Valiliği korteje yönelik önemli bir saldırının bir provokasyonun engellendiği biçiminde değerlendirme yaptı.
Tabii biz bizimle paylaşılan kısmıyla ilgili bilgi sahibiyiz. Arka planda ne var onu bilmiyoruz. Belki devam eden bir çalışma var onu da bilmiyoruz ama burada işte terör örgütlerine yönelik, terör örgütü DAEŞ'e yönelik süren çalışmaların, operasyonların bir devamı. Yürüyüş korpejide Kocaeli'den geçerken bu çerçevede risk boyutu arttığı için operasyonun bu noktada olduğu söyleniyor. Ama bizim bilmediğimiz başka şeyler de olabilir, onu bilemiyorum. Hı hı. Güvenlik önlemlerinin artırılmasında yarar var. Bu konuda bizim bir tereddüdümüz yok. Emniyete kolaylık da gösteriyoruz. Zaten şey konusunda şeridin tekinin kapatılması ve diğer şeritten gidiş dönüş verilmesi bir anlamda önceki tıkanıklıkları da rahatlatacaktır. İstanbul'a yaklaştığımız yaklaştıkça evet. yani tek şeritten açsalar bile aynı tıkanıklığı yaşayacağız. Daha da zor olacak. Bu sebeple biz daha önce de tek şerit yani yolun birinin kapatılıp diğerinde gidiş dönüş verilmesini önermiştik. Daha önce pek uygun görülmedi ama son dönemde herhalde güvenlik riski dikkate alınarak bu kabul edildi. Bu çerçevede devam ediyor. Zaten cumartesi günü yolun büyük bir bölümünü tamamlamış ve İstanbul'un girişine gelmiş olacağız şehrin. Miting alanına yakın bir yere gelmiş olacağız. Pazar günü de mitingimizi tamamlayıp bu bitecek.
Şimdi,
provokasyon, şimdi, o bu tarafı, tip eylemlerde o, provokasyon o, riski, tehlikesi, tehdidi her zaman vardır.
Kaygı yaratıyor mu kortejde? Efendim? Kaygı yaratıyor mu kortejde Bülent Tezcan? Bugünkü mesela operasyon.
Yok, kortejde öyle bir özel kaygı yok. Kortej içerisinde vatandaşlarımızın da yani bunu böyle çok fazla abartıp da telaş içerisine düşmelerine gerek yok. Sonuçta Türkiye bu tip saldırı işlerine karşı da güvenlik kuvvetleri gerekli önlemleri almak için çaba gösteriyor. Biz de gerekli önlemleri almak için çaba gösteriyoruz. Bütün vatandaşlarımızı güven içerisinde Maltepe'ye bekliyoruz.
Peki,
bir şey yok.
Peki tansiyon artıyor mu İstanbul'a yaklaştıkça? Çünkü hükümet kanadından yapılan açıklamalarda da bunun üzerinde çok duruluyor. Hatta bazen yolun kesileceği gibi iddialar da söz konusu. Bugün Murat Yetkin'in köşesinde Kemal Bey'in açıklaması var. Provokasyonla ilgili duyumlarını paylaşmış. Bir tansiyon artması söz konusu mu? Ve bir engelle karşılaşmayı bekliyor musunuz yolda?
Yani yürüyüşe müdahale edilmediği sürece tansiyon yükselmez. Ama yürüyüşe müdahale olursa doğal olarak insanlar günlerden bu yana bir hedef için yürüyorlar ve sona yaklaşmışlar. Yürüyüşe müdahale olursa doğal olarak tansiyon yükselir. Tabii şu ana kadar hükümetle yaptığımız görüşmede yürüyüşü durdurmaya dönük bir müdahale görmedik. Öyle bir şey olacağını da zannetmiyorum. Ancak şeye dikkat etmek lazım. Hükümet yetkililerinin açıklamalarında özellikle Sayın Başbakan, Başbakan Yardımcısı Sayın Can Ekli'nin açıklamalarında provokasyona açık kesimleri tahrik ve teşvik etmeye dönük ifadelerin kullanılmasından kaçınmak lazım. Dün Sayın Can Ekli çıkıp işte bu yürüyüşü terör örgütleriyle irtibatlandıracak ifadeler kullandı.
Evet.
Bu ifadeler kastı şudur ya da budur ama bu ifadeler ciddi biçimde provoka edici bir şekle bürünebilir. Belli kişilerin saldırıyı şu veya bu şekilde aklına getirir, onlara güç verebilir. Niyeti o bile olmasa
bu sonucu doğurabilir diyorsunuz.
Bu sonucu doğurabilir. O yüzden daha dikkatli dil kullanmakta yarar var. Biz demokratik bir eylem yapıyoruz. Masum, mazlum, oldukça gayet demokratik. Herkes tabana kuvvet, bedenlerine acı verme, yorulma pahasına sıcakta, yağmurda, soğukta hiç dinlemeden 15-21 gündür yürüyorlar. Yani bundan daha etkili ve masum bir eylem olması da düşünülemez.
Eşine az rastlanılır bir şey yani bunu kabul etmek lazım. Bir cümle okuyacağım Bülent Bey. Ülkücüler içinden hükümete yakın bir grup bu amaçla yani provokasyon amacıyla kullanılacak. İstanbul'a yaklaşılan bir noktada üzerimize saldırtacaklar. Polisin bu saldırıyı önleyeceğini bekleriz. Görünüşte saldırıyı hükümet yaptırmamış, bizim adalet yürüyüşünden tahrik olmuş bir grup yapmış olacak. Bu da hükümetin eline yürüyüşümüzü İstanbul'a ulaşmadan toplum kutuplaştı, kamu düzeni tehdit altında diyerek olağanüstü hal gerekçesiyle yasaklanma bahanesi verecek. Bu sözler Kemal Kılıçdaroğlu'na ait. Bu duyumlar nasıl geliyor size? Ciddiye alıyor musunuz? Yani diyorum ya pazar yaklaştıkça tabii buna ilişkin tartışmalar da büyüyor.
Tabii her türlü ihbarı ciddiye almak durumundayız. Sadece biz değil, hükümet de ciddiye almak durumunda. Bu ihbar Sayın Genel Başkan'a buna ilişkin bilgiler, çok sayıda bilgi geldiği için bunları bu şekliyle paylaşmış. Tabii bunun arka planını ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bunları test etmek bizim elimizde değil, hükümetin elinde. Yetkiler, imkanlar, istihbarat bilimleri hükümetin elinde. Buradaki mesele şu, tarihimizde buna benzer olaylar ne yazık ki yaşandı. Yani birçok noktalarda özellikle sivil kışkırtmalarla sivil çatışma yaşamış bir kötü geçmişimiz var. Uzun zaman önce bu geçmişte kaldı ama son dönemlerde buna benzer provokatif ifadelerin çeşitli işte mafya babalarının ifadeleri bu olayla ilgili söylemiyorum. Bundan önceki olaylarda kan akacak, ortalığı kan gölüne
kan banyosu gibi olacak diye.
Evet, evet, ifadelerin söylendiğini biliyoruz. Bunlar sivil çatışma ortamlarını tetikleyen ifadelerdir. Bu tablodan gelen bu tip bilgiler de tabii ki ciddi bilgiler. Sayın Genel Başkan da bunu, hükümetin de önlem alması çerçevesinde bunu paylaşmakta yarar görmüş. Ben yine de bu çerçevede biz dikkatli davranırsak, hükümet de gerekli önlemleri alırsa pazar günü sağ salim mitingimizi tamamlayacağız.
Nasıl bir Maltepe var kafanızda? Yani pazar günü gerçekten önemli. Çok uzun bir yürüyüş. Gerçekten çok evet. Cefalı da bir süreç. Hem güneş açısından hem işte hava şartları bedenen de çok sıkıntılı. Ve onun sonucu Maltepe. Maltepe'de bir beklenti var tabii. Nasıl bir tablo sizin kafanızda var pazar günü?
Maltepe çok büyük bir adalet buluşmasının merkezi olacak. Tarihimizde Maltepe bu yönüyle tarihte yerini alacak, gelecekte de yerini alacak. Türkiye'nin içinde bulunduğu kıskaçtan, baskıdan, kaygıdan, korkutan kurtulmanın miladı olacak. Buna inanıyorum. Çok güçlü bir destek var. Türkiye'nin 81 ilinden ve özellikle İstanbul'dan çok güçlü bir katılım olacak. Etraflı bir çalışma yapıyoruz. İstanbul İl Örgütümüz, partimiz bu noktada her kademesiyle, gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla ciddi bir çalışma yapıyor. Çok büyük bir buluşma olacak ve bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitingi değil. Bu adalet özleyen ve isteyenlerin buluşması olacak. Dolayısıyla orada Sayın Genel Başkan'ın mesajları, adalet merkezindeki mesajlar Türkiye'de bir yeni dönem açacak. Bunu görüyoruz, buna inanıyoruz. Kavga etmeye gitmiyoruz. Kavga diliyle değil, yine referandum sürecinde olduğu gibi kardeşlik, ortak yanlarımızı öne çıkaran büyük bir buluşma düşünüyoruz. Bu buluşmanın zemini referandum dönemindeki hayır buluşmasından daha geniş bir zemin olacak. Hayır buluşmasında sadece hayır diyenlerin, tek adam rejimine karşı olanların buluşmasıydı. O da bir siyasi angajman etrafındaki bloklaşma değildi. Ama bu sadece hayır diyenlerin değil, onları da aşan, evet diyenleri de kucaklayan, kapsayan bir büyük buluşma zemini. Türkiye'nin geleceği açısından huzur, barış ve demokrasi açısından önemli bir dönüm noktası olacak.
Peki ne değişecek mesela 10 Temmuz'da? Bu da çok soruluyor. Şu anda YouTube'dan yayın yapıyoruz. Oralarda da benzer evet. Soruları hep görüyoruz. Ne değişecek mesela 10'unda?
Yani bir kere zaten
somut olarak
birçok şey şu anda değişti zaten. Mesela bu yürüyüşü birçok kelimeyle ifade edebilirsiniz ama ben iki kelimeyle özetlemek istersem cesaret ve umut diyorum. Cesaretin evet. Yok olduğu, korkunun, kaygının hakim olduğu bir dönemde artık insanlar korku zincirini kırdılar. Cesaret ediyorlar. Söylemeye, konuşmaya, itiraz etmeye, sokağa çıkmaya, karşı çıkmaya cesaret ediyorlar. Bu çok önemli. İkincisi de hiçbir şey değişmez. Umutsuzluğunun hakim olduğu bir yerde, artık bir şey değişmeyecek düşüncesinin hakim olduğu bir süreçte büyük bir umut ateşi yanıyor. Çok şey değişecek. Yani bundan sonra artık ne iktidar eskisi gibi davranabilir ne de toplum kendisini çaresiz hissedecek. Tam tersine bir büyük çarenin harekete geçtiği günleri yaşayacağız. Ha, sonrasına ilişkin ne olacak diye merak ediliyor. Belki sorduğunuz evet. Soru odur. Yani biraz. Onundan sonra ne yapacaksınız? Yürüdünüz, bitti. Ondan sonra evinize girip oturacak mısınız? Bu tabii bu yürüyüş, bu uzun yürüyüş mitingle bitecek. Bir yeni yürüyüş değil söylediğimiz ama adalet mücadelesi devam edecek. Adalet ortak faydasındaki mücadele devam edecek. Yeni mücadele biçimlerini şimdiden paylaşmayı uygun bulmuyoruz ama bu konuda hem çok kafa yoruyoruz hem de çok sayıda öneri var. Ondan sonra hep merak ettiğimiz şeyi birlikte göreceğiz.
Ondan sonra göreceğiz diyorsunuz. Bir kafamdaki bir soru aslında bitiriyordum ama 9'unda bitecek bu mesele ve 11 Temmuz'dan sonra da 15 Temmuz'a ilişkin hem anmalar hem de işte bu demokrasiyle ilgili bir takım toplantılar yapılacak. CHP o organizasyonun bir yerinde olacak mı?
Yani şöyle, tabii o organizasyon çok ironik bir şey. bize çıkıp da sokaklarda adalet aranmaz diyenler şimdi meydanlarda demokrasi arıyorlar. Yalnız aramızda çok önemli bir fark var. Onlar iktidar. Aradıkları demokrasiyi yok eden onlar. Demokrasiyi yok eden bir iktidar sokaklarda demokrasi aramak için vatandaşı sokağa çağırıyor. Bu çok ilginç bir şey. O çağrıdan demokrasi çıkmaz. Bunu çok iyi biliyoruz. O çağrıdan demokrasiyi koruyacak bir şey de çıkmaz. Bu sarayın 15 Temmuz'unun sokak davetidir, buluşmasıdır. İki 15 Temmuz var. Biz bunu daha önce de söyledik. Bir halkın 15 Temmuz'u, milletin 15 Temmuz'u, bir de sarayın 15 Temmuz'u. Milletin 15 Temmuz'u demokrasiyi savundu. Parlamenter demokrasiyi savundu. Darbeye karşı mücadele etti. Sarayın 15 Temmuz'u ise bir yeni darbe planladı. Bu mücadeleyi kullandı. Bunu fırsat olarak, araç olarak kullandı ve 20 Temmuz OHAL darbesini gerçekleştirdi. Bunun üzerinden bir yeni tek adam rejimini kurdu. Onun anayasasını da 16 Nisan referandumunda bir mühürsüz seçimle tesis etti. Böyle bir adım attı. Şimdi bu noktada büyük yürüyüşün, adalet yürüyüşünün yarattığı travma ve iktidarda yarattığı siyasi panik atak bunları bir nöbet durumuna soktu. Yani bu nöbet hastalıklı bir nöbette. Demokrasi nöbetinden bahsetmiyorum. Şimdi bir çıkış yolu olarak demokrasi nöbetini çıkış yolu görmeye çalışıyorlar. Biz demokrasiye sahip çıkacak bütün nöbetlerde yer alırız. Ama bu nöbetler tek adam rejimini tesis etme aracı haline dönüştüğünde bizim orada bulunmamız tabii ki mümkün olmaz. Biz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra o mücadelenin içindeydik. Bunun bayram ilan edilmesindeki kanun teklifi bizim de kanun teklifimizdir. Biz de o kanun teklifi verdik. O yasa geçti. 15 Temmuz'da biz o kutlamalarda yer alacağız ama sarayın 15 Temmuz'unu meşrulaştırmaya çalışan, 20 Temmuz OHAL darbesini takdim etmeyi amaçlayan böyle bir çalışmada, yapılanmada bizim yerimiz tabii ki yoktur, olmayacaktır. Biz tavsiyemiz o demokrasi nöbetlerini aynı zamanda adalet nöbetiyle de taşlandırsınlar.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Bülent Tezcan değerlendirmeleriniz için.
Sağ olun.
Efendim, CHP sözcüsü Bülent Tezcan'la şöyle uzun bir görüşme yaptık ama öncelikle tabii tehditler ve provokasyonlar doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözler var. İstanbul'a yakın bir noktada bir saldırı planlanıyor diye belli ki ciddiye alınmış ve bunun üzerine bir gazeteciyle de paylaşılmış bir durum. Belki hükümete de mesaj gönderiyor, diyor ki buna ilişkin önlem alın. Zaten Bülent Tezcan da aynı şeyi söylüyor. Şu ana kadar hükümetin yürüyüşü durdurmak gibi bir planının olmadığını da aktarıyor. Bugün işi de yapılan operasyon çok önemsendi. Gerçekten çok provokatif bir eylem. En azından Kayseri valisinin anlattıkları doğruysa, Kayseri'den yapılan bir ihbarla Kocaeli'nde bir kiralık minibüs durduruluyor. İçindeki IŞİD'liler gözaltına alınıyor. İçeride AK Parti bayrakları olduğu söyleniyor minibüsün içinde. Ve bu minibüsün tıpkı Amerika'da olduğu gibi, tıpkı İngiltere'de olduğu gibi, tıpkı Almanya'da olduğu gibi, Fransa'da olduğu gibi yürüyen kortejin üzerine sürüleceği ve böyle bir saldırı gerçekleştirileceği konuşuluyor. Eğer böyle bir saldırı, böyle bir işte içinde AK Parti bayraklarıyla birlikte gerçekleşmiş olsa, Allah korusun, öyle bir atmosferi düşünmek bile insanın tüylerini diken diken ediyor. İşte riskler var. Önümüzdeki süreçte pazar günü bitecek. Pazar günü ortaya çıkacak olan kalabalık elbette iktidarı siyasi olarak alarmda tutuyor. Ve Bülent Tezcan diyor ki buna karşılık olarak biraz da 15 Temmuz'da bu meseleyi unutturmak, gölgede bırakmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planladığı bir toplantı silsilesi var ortada. Ancak biz 20 Temmuz darbesi diyoruz o döneme ve biz 20 Temmuz darbesini takdim edecek bir planlamanın içinde de bulunmayacağız diyor. Yani CHP Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada demokrasi nöbetleri yeniden başlayacak biçimdeydi o açıklama. O açıklamada belirtilen nöbetlerde Cumhuriyet Halk Partisi olmayacak. Belki de kendi programını ayarlayacak. Çünkü 9'unda bu yürüyüş bitecek. Belki de en kritik noktalardan birisi de Tezcan'ın sözlerinde bu yürüyüş bitecek ama onundan itibaren ne yapacaksınız? Herkes onu soruyor, herkes onu konuşuyor. Birçok alternatif var, değerlendiriyoruz. Onu da ondan sonra konuşuruz dedi. Şu anda 9 Temmuz'da yapılacak olan Maltepe mitingine kilitlenmiş durumda Cumhuriyet Halk Partisi. Orada bir gövde gösterisi yapmak, orada mümkün olduğu kadar çok insanı toplamak için de teşkilatın alarmda olduğunu, o alarma ilişkin enerjiyi de bu yürüyüşten aldığını söylemek yanlış olmaz. Yürüyüşle ilgili birkaç not daha aktaracağım size. Enteresan çünkü bir takım değerlendirmeler var. Birisi CHP'li Eren Erdem'le ilgili. Dün akşam Twitter hesabından, özellikle hükümete yakın bir takım hesaplardan Eren Erdem'in 3 arkadaşıyla birlikte camide abdest alırken fotoğrafları paylaşıldı. Eren Erdem'in FETÖ işte evinde böyle bir organizasyonun içinde olduğu, şakirtlerle beraber olduğuna ilişkin bilgiler de bu mesajın içeriğinde vardı. Ancak fotoğrafın Sultanahmet Camii'nde bir Kadir Gecesi çekildiğini Eren Erdem sonrasında açıkladı ve şöyle yanıt verdi suçlamalara: bu alçak güruh tam bir komedyene dönüştü. Okullara mescit açmaya kalkarlar, 4 liselinin namaz kılmasından rahatsız olurlar, rantçılar. Yani 15-20 yıl öncesinden bir fotoğraf bu. Eren Erdem lisedeyken çekilmiş fotoğraf. Bir Kadir Gecesi lise arkadaşlarımla Sultanahmet Camii'ni ziyaretimizden resimler paylaşıp saldırmış troller. Namaz kılmak suçmuş öğrendik. Bunlar namaz kılınca mümin, 4 liseli genç bir Kadir Gecesi Sultanahmet Camii'nde namaz kılınca FETÖ'cü, keşke sigaralı resmimi bulsalarmış demiş Eren Erdem. Yani o dönemde sigara içtiğini, FETÖ'cü olsa sigara içmeyeceğini ima etmiş. Bu tip mesajlar Twitter üzerinden, sosyal medya üzerinden yapılan kavgalar aslında bu yürüyüşün de bir parçası. Öyle de değerlendirilebilir. Çünkü bu yürüyüşün FETÖ'ye destek amaçlı bir yürüyüş olduğunu AK Partililer hemen hemen her fırsatta dile getiriyorlar ve sosyal medyada paylaşıyorlar. Bu yürüyüşe hak veren ya da destek veren isimlerse yine AK Parti'de hükümete yakın bir takım kalemler tarafından hedefe konuluyor. Enteresan bir tartışmanın da özellikle Ömer Dinçer üzerinden yürüdüğünü görüyoruz. Ömer Dinçer bir yazısında bu meseleye nasıl hak verdiğini biraz da AK Parti'yi eleştirerek ortaya koymuştu. İşte ona hükümete yakın kalemlerden tepki var. Şöyle aktarayım ben bir Ömer Dinçer'in yazdıklarını. Habertürk gazetesinde yazıyor Ömer Dinçer, CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşü üzerinden AK Parti yönetimine ciddi, sert eleştiriler yöneltmişti o yazısında. 28 Şubat döneminde en etkili eylemin başörtüsüne özgürlük için el ele eylemi olduğunu yazıyor Ömer Dinçer. Tuhaf bir şekilde diyor, bugün roller terse dönmüş durumda. O gün darbe yanında durarak insan hak ve özgürlüklerini ihlal eden parti adalet diye yürüyor. O günün demokrasi diyerek yürüyen mağdurları ise devletten ve güvenlikten yana duruyor. Gerçekten son derece ciddi eleştiri. Zaten bir süredir bu tip eleştirileri hem sosyal medya hesabından hem de Habertürk'teki köşesinden dile getiriyordu Ömer Dinçer. İşte bu eleştiriler üzerine Star yazarı Halime Kökçe, el ele tutuşma eylemiyle FETÖ'ye destek yürüyüşünü bir tutanlar diyerek bu başlığı atarak yazısına, Kemal Kılıçdaroğlu'nun casusluk davasından tutuklu olan Enis Berberoğlu için çıktığı yolda kimler katılmadı ki konvoya? Kimi tweetleriyle, kimi köşe yazılarıyla destek verdi, kimi çiçeğini alıp gitti, kimi karavanına misafir oldu, kimi de bizzat eşlik etti yürüyüşe, diyor Halime Kökçe Star'daki köşe yazısında. En ağrıysa diyor, meskur yürüyüşün 28 Şubat'taki milyonlarca kadının hayatını etkileyen başörtüsü yasağına karşı bizzat mağdurlarının, okullarından atılanların, işlerinden olanların el ele tutuşma eylemiyle dir tutulması diyor. Ve devamında eski Milli Eğitim Bakanı Dinçer'in AK Parti'nin adalet yürüyüşüyle imtihanı başlıklı yazısını okuyunca şaştım kaldım diyor. 28 Şubat'tan beter günlerdeyiz diyen FETÖ'cülerle aynı cümleleri kurmaya sebep ne? Şu yürüyüşe eşlik edenlerin hangisini hemcinsleriyle fırsat eşitliği, eğitim, meslek sahibi olma, çalışma ve gelecek kurma hakkı elinden alınan kızlarla bir tuttunuz? Diyor Halime Kökçe. Türkiye'yi savaş suçlusu göstermek için kurgulanmış MİT tırları casusluk davasından tutuklu Berberoğlu mu? 15 Temmuz'da halkın üstüne kurşun sıkan 249 insanımızı katleden hainleri mi? Yoksa Kürtlerin geleceğini hendeklere gömmeye kalkan binlerce polis ve askeri yüzlerce sivili katleden PKK'ya tüm bu eylemlerinde yardım eden HDP'lileri mi? Bir tuttunuz 28 Şubat'ta başörtüsü yasağına karşı el ele tutuşan kızlarla diyor. Yani içeride de ciddi bir tartışmanın olduğunu görüyoruz. Buradaki nasıl diyelim, çevreye bakmadan sadece ön yargılarla yazılmış olduğunda bu yazının herhalde dinleyenler hak vereceklerdir bu tespitime. Ve buna benzer çok yazı var. Bir kere kafadan FETÖ'cülere destek, 249 insanı öldürenlerin cezaevinden çıkması için yapılmış bir eylem diye bakılıyor ve böyle bir propaganda yapılıyor. Ya da PKK'ya destek, teröre destek. Zaten bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamalarında söylüyor. Yazarlar da bunu yazılarında yazıyorlar. Ama bu insanların hiç mi şikayeti olabileceği hesap edilmiyor? Ben bunu gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Bir insan niye yürür bu kadar yolu? Niye bu kadar şikayetçi olur? Gerçekten şikayetlerinde samimi olamaz mı? İlla söylediklerini FETÖ'cüler söylüyor diye onun da FETÖ'ye hizmet ettiği gibi bir algı nasıl oluşabilir bir insanda? Gerçekten insan anlamakta güçlük çekiyor diyelim ve şu hükümet medyasının hedefindeki AK Partili Bakan Ömer Dinçer başlıklı bölümümüzü kapatalım. Şimdi enteresan bir haber daha var, onu da aktaracağım. O da Vatan Partisi'nden. Doğu Perinçek'in bu meselede ne kadar taraf olduğunu gördük. Bizim canlı yayınımıza da katıldı ama Vatan Partisi tek parça değil anladığımız kadarıyla. Doğu Perinçek son 50 yılın en iyi dönemini yaşadığını söylüyordu yargının. Hem hakimlerden hem savcılardan hem yapılan operasyonlardan, yargılamalardan son derece memnun olduğunu, cezaevindekilerin hemen hemen tümünün PKK'lılar ve FETÖ'cüler olduğunu söylüyordu. Ama Vatan Partisi'nin genel başkan yardımcısı Doğu Perinçek'ten biraz farklı düşünüyor. Eski Devlet Güvenlik Mahkemesi başkanlığı da yapan Turgut Okyay, Abdullah Öcalan'ı da yargılayan hakimdi. O da şu anki adalet sisteminden son derece rahatsız. Doğu Perinçek'in aksine. Şöyle diyor Turgut Okyay, çok eski bir hakim, 42 yıl hakimlik yapmış bir isimden bahsediyoruz. Sukuk'un içinde, şu anda da Vatan Partisi'nin genel başkan yardımcısı. Son anayasa değişikliğiyle diyor, yargı bağımsızlığı tamamen bitirilmiş oldu. Şu anda yargı bağımsız değilse hukukun üstünlüğü de sağlanamaz. Yargıç bağımsız olmazsa hak ve özgürlükler gelişemez. Adalet olmadığı ülkeye yatırım da yapılmaz. Hatta haklı oldukları konularda bile dava açmaya çekinir insanlar. Bugün ülkemizde hak ve özgürlükler ayaklar altında. Büyük Selçuklu veziri Nizamul Mülk asırlar önce bir ülkede insanlar inançsız yaşayabiliyorlar ama adaletsiz asla demiş. Bugün ülkemiz hukuk devleti olmaktan çıkmış durumda. Yani çok ağır konuşuyor Turgut Okyay. Devamı var. Adaleti yüceltmek herkesin görevidir. Yargı bağımsızlığına herkesin destek olması lazım. Çünkü en son sığınılacak olan bağımsız ve tarafsız yargıdır diyor Turgut Okyay. Ve buradan CHP'nin yürüyüşüne geçiyor. CHP'nin yürüyüşü de Doğu Perinçek tarafından son derece sert eleştirilmişti. Turgut Okyay şöyle söylüyor. Demokrasi, hak ve özgürlüklerin gelişmesi için mükemmel bir başlangıç diyor CHP'nin yaptığı yürüyüş açısından. Bu yürüyüş adalete katkı sağlayacaktır. Bütün bugün her kesimde adaletsizlik var. Hukuktan örnek verelim. İnsanların elindeki güzel yerleri yeşil alana dönüştürüyorlar. Arkasından yeşil alan olmaktan çıkarıp ranta dönüştürüyorlar. Siyasiler ellerini yargıdan çekmeli ki yargı bağımsız çalışsın. Ne yazık ki ülkemizde yargı bağımsız değil. Bağımsız yargıya gün gelecek, ülkeyi yönetenlerin de ihtiyacı olacak diyor Turgut Okyay. Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada. Bu açıklamayı yaptığı yer de enteresan. Saygı Öztürk Turgut Okyay'la otobüs durağında karşılaşmış ve otobüs durağında bunları konuşmuş. Sonra otobüsü gelmiş Turgut Okyay'ın ve orada kesmek durumunda kalmışlar mülakatı. Ama Vatan Partisi'ndeki bu farklı bakışı göstermesi açısından önemliydi. Önemli olduğu için de sizlerle paylaştık. Şimdi bir reklam arası vereceğiz. Bu reklam arasından sonra şu esrarengiz olaya, herkesin ne olduğunu merak ettiği adil öksüz meselesine gireceğiz. Kısa bir nefes alalım, beraber oluyoruz.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam edecek. Reklam. Avrupa Birliği değil, Türk Birliği geliyor. Vatan her evladını göreve çağırıyor. 7-7-2017'de Halkalı Küçükçekmece'de saat 14.30'da Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi devtürkkurultayı.org.
Kitap satın alma alışkanlıklarınızı değiştiriyoruz. Türkiye'nin en geniş kitap çeşidi artık bir tık uzağınızda. Aradığınız her kitaba hızla ve en uygun fiyatlarla ulaşın. Oda Kitaba üye olun, %45'e varan indirimlerden faydalanın. www.odakitap.com. Oda Kitap varken başka yerde aramayın.
Reklam. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam ediyor.
Böyle bir terör olayının altına imza atıyor. Bilmiyorum, çok inanması güç geliyor bana. İnanması güç
bence
geliyor bana.
İnanması güç olan bir şey yok.
Öyle
kim kalkıştıysa, kim genelkurmaydan yayınlanan o emri alıp uygulamaya giriştiyse bu yapının ya üyesidir ya hizmetindedir. Başka açıklaması bunun yok.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle.
Evet, adil öksüz meselesi. Herkes merak ediyor. Bu adam nasıl kaçtı, kim yardımcı oldu gibi meraklar vardı. Sır, esrarengiz bir durum. Adalet Bakanı olabilirlerle bir takım açıklamalar yapıyordu. Amerika'ya saklanmış olabilir. Amerika'nın başkonsolosluğuna saklanmış olabilir. Öldürülmüş olabilir. Yurt dışına kaçmış olabilir diye. Zaten başka bir ihtimal de yok. Bütün ihtimalleri sıralıyordu. Bugünlerde bununla ilgili, meğer biz bu işleri böyle konuşurken aslında savcılık da başka bir iddianame hazırlıyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Başbakanlık müşaviri bu savcılığın hazırladığı iddianamede baş rolde. Ali İhsan Sarıkoca. Hatırlayacaksınız, Sarıkoca 16 Temmuz akşamında gidip karakol bahçesinde gözaltındaki Adil Öksüz'ü görüyor. Onunla konuşuyor. Bir polis memuru ona Adil Öksüz'ün orada olduğunu söylüyor. Ayrıca Adil Öksüz'ün FETÖ'nün imamları arasında olduğu bilgisini de veriyor Sarıkoca'ya. Sarıkoca yüzüne tükürüyor kendi ifadesiyle Adil Öksüz'ün. Ancak sonrasında telefonu farklı yerlerde sinyal veriyor ve suçlanıyor Sarıkoca örgüt üyesi olmamakla birlikte FETÖ'ye yardım ettiği gerekçesiyle. İddianame hazırlandı. O polis memuru için de hazırlandı. Başka bir takım suçlamalar da var başka isimlerle ilgili olarak. Ama şunu görüyoruz. Adil Öksüz'ün daha karakol bahçesindeyken bir FETÖ elemanı olduğu, onun mahrem imamlarından birisi olduğu ya da hava kuvvetleri imamı olduğuna ilişkin bilgi poliste var, istihbaratta var. Bu bilgi başbakanlık müşavirine veriliyor. Hiç işi olmamasına rağmen o karakola giden başbakanlık müşavirine veriliyor. Ama o bilgi onu yargılayanlara ne kadar veriliyor onu bilmiyoruz. Ama polis istihbaratın bu konuda herhangi bir önlem almadığını görüyoruz. Yani devlet çarkı orada bir yerde duruyor. Daha enteresan tarafı, böyle bir iddianame hazırlanıyor Ali İhsan Sarıkoca için. Ama Sarıkoca sadece açığa alınmakla yetiniliyor. Başbakanlıkta o şikayet merkezini yöneten bir isim. Az buzda değil yani, önemli bir isim. Ve bu isim daha yeni Nisan ayında sanıyorum açığa alınıyor. Meslekten men edilmiyor, memurluktan çıkarılmıyor. Biz Nuriye Gülmen, Semih Özakça üzerinden meslekten atılan birçok insanı konuşuyoruz. Onlar Fethullahçılıkla suçlanıyorlar. Sonra terörist oldukları iddia ediliyor. Ama haklarında açılmış bir dava veya verilmiş bir hüküm yok. Ama Ali İhsan Sarıkoca'ya farklı bir muamele yapıldığını görüyoruz. Memuriyetten atılmıyor, sadece açığa alınıyor. Şimdi yargılanacak. Yargılanırken de tabii onun bu işteki rolü çok tartışılıyor. Bütün o iddianamedeki suçlamalar, 17-25 Aralık'tan sonra bankasaya para yatırması, 15 Temmuz gecesinde Kazan'daydım demesine rağmen Konya'da telefonunun sinyal vermesi, Kazan Belediye Başkanı ile birlikte bu darbeye karşı çıktık derken aslında Antalya'da olduğu gibi bir takım bilgiler vardı. İşte bunları Nedim Şener de ısrarla takip etti ve bugün Nedim Şener'le konuştum. Köşe yazısında Sarı Koca'nın ifadeleri var. Aradı, kendisine yalancı demiştim ve gazeteci olarak onu dinlemek durumundaydım. Dinledim, bir özetini de köşeme aldım dedi ve o köşesinde neler yazmış aktarayım size. Daha doğrusu gazeteye gelmiş kendisi. Şöyle diyor Nedim Şener'e verdiği bilgilerde. Önce sorular, sonra da yanıtları var. Adil Öksüz'ün MİT ajanı, sizin de aslında MİT görevlisi olarak onun serbest kalmasında rolünüz olduğu iddia edildi. Adil Öksüz'ün 18 Temmuz günü serbest bırakılmasında rolünüz oldu mu demiş Nedim Şener. Ali İhsan Sarıkoca, MİT'le hiçbir ilişkim yok, hiçbir zaman da olmadı. Adil Öksüz'ün serbest kalmasına ilişkin benimle ilgili tek bir kanıt ortaya çıksın, yargılanmayı beklemeden kendi kafama sıkarım demiş. Ben 2011'de FETÖ'nün kumpasına maruz kalmış birisiyim. 2011'de FETÖ'nün kumpasına maruz kalmış ama çocuğu cemaate ait okullardan birinde okumuş. Onun parasını birazdan soruya verilen yanıtı anlayacaksınız. 17-25 Aralık'tan sonra bankaya yatırdığını söylüyor. Devam ediyoruz. İfadenizde darbe gecesi 3'ten sonra Kahraman Kazan ilçesinde belediye başkanıyla darbeye karşı ne yapabiliriz diye çalıştık demişsiniz. Ama o gece Antalya Belek'tesiniz. Telefonunuz 4'te Konya'dan sinyal veriyor. Ali İhsan Sarıkoca diyor ki buna, Antalya'ya Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'le Cumhurbaşkanlığı'nın desteklediği futbol turnuvası için gittik. Darbe haberini aldıktan sonra gece Ankara'ya doğru yola çıktık. Sabah vardık. 3'te Kazan'daydım demedim. Olsa olsa ifadeye yanlış girmiştir diyor. Adil Öksüz de polis Serter Koçak aracılığıyla görüştünüz ki onun haber verdiğini söylüyor Sarıkoca. 14-22 Temmuz arası 27 kez görüştünüz. Koçak'la ilişkiniz nedir? Nedim Şener soruyor ve cevap veriyor Sarıkoca. Serter Koçak 3,5 yıldır hemen her gün görüştüğüm birisidir. 14'ünde onu da Antalya'ya çağırdım, müsait değildi. 15'i ve sonrası da darbeyle ilgili gelişmeleri ondan öğrendim. Bir polis memurundan, o da enteresan. Kazan'a gelince, karakolda olduğunu öğrenince darbecileri de görmek için yanına gittim. Adil Öksüz de orada gösterdiler. Evet konuştum ama sonra Adil Öksüz'ün yüzüne tükürdüm diyor Sarıkoca. Adil Öksüz'ün FETÖ imamı olduğunu öğrendiniz. Neden adli süreci takip etmediniz? Adil Öksüz'ün ne kadar önemli olduğunu daha sonra anlaşıldı diyor. Orada bir kere imam diye bilgi verilmiş ama daha sonra anlaşıldığını iddia ediyor. Tutuklanması jandarma ve hakimlerin sorumluluğunda, serbest kalacağını bilsem kendim takip ederdim. Alır bir bodruma kapatırdım. Herkes tutuklanırken bir tek o serbest bırakılmış. Elbette normal bir olay değil. O da orada bir esrarengizlik olduğunu aktarıyor. 17-25 Aralık'tan sonra Bankasya'ya para yatırmışsınız diyor Nedim Şener. Ali İhsan Sarıkoca, Bankasya'daki hesabımı 2006'da açmıştım. Çocuğum 2006'da Gonca isimli kreşe gitti. Onlar Bankasya'yla çalışıyormuş. Kreş parasını o hesaptan yatırdım. 17-25 Aralık'tan sonra bazı borçlarım ödemek ve kardeşime yollamak için para yatırdım. Bunun FETÖ liderinin çağrısıyla ilgisi yok diyor. Nedim Şener, cevaplar bunlar, yorum sizin demiş. Ama biliyorsunuz bankada 17-25 Aralık'tan sonra para yatıran hiçbir memurun şu anda memuriyetle bir alakası yok. Adil Öksüz de bu, pardon, Abdülkadir Selvi de bugün Adil Öksüz de bir bilgiyi paylaşıyor. Ve diyor ki son kez Adil Öksüz'ün telefonu Mersin'den sinyal verdi. Bu yeni bir bilgi. 15 Temmuz'un kayıp hattı başlıklı bir yazı kaleme alıyor. Ve şöyle diyor, Batuhan Yaşar 15 Temmuz'dan sonra Adil Öksüz'ün Amerika'nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından arandığını yazmıştı. Adil Öksüz'ün 21 Temmuz günü saat 10.22'de arandığı iddiası Amerika makamları tarafından reddedilmedi. Selvi bunu hatırlatıyor. Gerçekten de doğru. Amerika Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada Öksüz'ü arayarak kendisinin vizesinin iptal edildiği konusunda bilgilendirmeye çalıştık denilmişti. Bekir Bozdağ da Amerika Büyükelçiliği vizesini iptal ettiği kaç kişiyi aramıştır diye bir soru sormuştu diyor Selvi. Adalet Bakanlığı yetkililerine sordum. Bakan Bozdağ'ın 31 Mart tarihinde sorduğu bu soruya henüz cevap gelmemiş diyor. Yani Amerikalılar bir vize iptali için Adil Öksüz'ü aradıklarını söylüyorlar. Peki bunun başka örneği var mı? Yavuz Oğan aradın mı? Başka bir ismi aradın mı bize iptali için? Buna bir cevap verilmemiş bugüne kadar. Bu enteresan bir bilgi. Bu arada Adil Öksün cep telefonu sinyalinin en son Mersin'de alındığı söyleniyor. Söz konusu Adil Öksün cep telefonu sinyali olunca iki senaryo üzerinde duruluyor. Mersin'den yurt dışına kaçırıldı. Amerika'nın İncirlik üssünden yurt dışına çıkması sağlandı. İki iddia söz konusu diyor. 15 Temmuz Amerika'yı bulaştırmak gibi çaba içinde değilim ancak darbenin lideri Fethullah Gülen Amerika'da yaşayacak. Darbe planları belirli sürelerle Pensilvanya'ya götürülecek. Adil Öksüz en son 14 Temmuz günü Amerika'dan koltuğunun altında darbe planları onaylanmış haliyle dönecek. Ama bundan Amerika'nın haberi olmayacak. Eğer bunda %1'lik bir doğruluk payı olsun CIA'yı lağvederler diyor. Yani Amerika'yı bulaştırmayalım ama Amerika'nın haberi olmadan bu iş olmaz diyor. Zaten 15 Temmuz gecesinde Genelkurmay'da o harekat merkezinde diyelim, darbenin harekat merkezinde Amerika Genelkurmay Başkanı'nın arandığına ilişkin bir takım bilgilerin de savcıların elinde olduğunu aktarıyor. Yani nereden bakarsanız bakın bir şekilde kapının Amerika'ya açıldığını görüyorsunuz bu tartışmalarda. Zaten Amerika Büyükelçiliği'ni en son, Amerika'yı en son işin içine sokan mesele MİT tırlarıyla ilgili. Orada da enteresan bir bilgi. Mahrem imam oldukları iddia edilen bir takım isimlerin, ki davası iddianamesi hazırlandı, İstanbul Başsavcısı bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Bir mahrem imamların talimatıyla MİT tırlarına operasyon gerçekleştirildiği, operasyondan hemen sonra bu imamların büyükelçiliği ve aynı zamanda İstanbul'daki başkonsolosluğu aradıkları iddia ediliyor. 5,5 dakika kadar konuşmuşlar farklı sayılarda yaptıkları aramalarda. İşte buna bu bilgi başsavcılık tarafından kamuoyuna açıklandı. Bunu Amerika Büyükelçiliği'nden 15.36'da saate dikkat 15.36'da bir yanıt geldi bugün. Sosyal medya üzerinden açıklamayı yayınladılar. Şöyle diyor, Amerika Büyükelçiliği savcılık bizden bilgi istemedi diyor. Bir kere başsavcılık Amerika'dan da bu görüşmelerle ilgili bilgi istediğini aktarmıştı. Ve Büyükelçiliğin açıklaması şu şekilde. MİT tırlarının durdurulması olayları sırasında Amerika Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu'nun Fethullah Gülen'in yakın kişiler tarafından telefonla arandığına dair basında çıkan haberleri takip etmekteyiz. Basında yer alan haberlerin aksine bu hususla ilgili olarak Büyükelçilik ve Başkonsolosluk'tan herhangi bir bilgi talebinde bulunulmamış ya da savcı tarafından bu temsilciliklerimizle iletişime geçilmemiştir deniliyordu açıklamada. Hemen bundan sonra başsavcılık bir açıklama yayınladı. O açıklamada bu bilgi talebinin saat 15.26'da Amerikalı yetkililere ulaştırıldığı belirtildi. Yani 15.36'da Amerika Büyükelçiliği açıklama yapıyor. Bizden herhangi bir bilgi talebinde bulunulmadı, basından izliyoruz diye. Ondan sonra başsavcılık açıklama yapıyor. 15.26'da ulaştırdık diye. Arada bir 10 dakikalık fark var. Yani açıklamadan 10 dakika önce o bilgi ulaştırılmış göründüğü kadarıyla. Ama açıklamayı yapanlara ulaşmamış belli ki. Yani dedik ya her kapı Amerika'ya çıkıyor diye. Amerika meselesinde Ankara'da bu işi takip edenlerin kafası net. Amerika bu darbeyi yaptırmamışsa bile mutlaka o gece bu darbeden haberi vardı tespiti kapalı kapılar ardında kamuoyundan gizli yapılan konuşmalarda, toplantılarda sık sık dile getiriliyor. Ama bunu daha açık ifade eden milletvekilleri ve siyasetçiler de var.
Twitter.com/bidebunudinle, Facebook.com/bidebunudinle.
Şimdi geçelim Suriye meselesine. Suriyeli mültecilerin Türkiye'deki pozisyonları son dönemde çok konuşulur hale geldi. Bunun aslında birçok olaya benzer yaklaşımlar dile getiriliyor. Yani herhangi bir yerde bir şey oluyor, bir açıklama oluyor. Bu bir provokasyon, hükümete yönelik bir plan, başka bir şey şu bu falan diye. İşin bilimsel ya da başka uzmanların yaptıkları açıklamalarla değerlendirmesine pek gidilmiyor. İşte son Yeni Mahalle'de, sonra Antalya'da, farklı farklı noktalarda Suriyeli mültecilerle orada yaşayan Türkler arasında kavgalar meydana geliyor. Bunda yaralananlar oluyor. Başka bir takım zararlar da ortaya çıkıyor. Bir ön yargı da oluşmuş vaziyette. İşte bu ön yargıyı kırmak için olsa gerek bugün Hürriyet gazetesinde Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynağ'ın bir açıklaması vardı. Ve diyor ki bilinçli olarak Suriyeli mülteciler öne çıkartılıyor. Toplumda algılandığı gibi öyle büyük bir sorun söz konusu değil. Sonra İçişleri Bakanlığı da açıklama yaptı. %1,36 gibi bir suça bulaşma oranı var mültecilerde diye. Ve ev sahipliğinin Kadir Şinaslı'nın devam etmesi gerektiğine ilişkin mesajlar içeriyordu. Ve Skynan yaptığı açıklamada. Ama bu mesele bu kadar basit mi? Aylar önce yaptıkları araştırmalarla bu meselenin Türkiye'nin canını sıkma potansiyeli olduğunu ortaya koyan bilim insanları var. Biz işin siyasi boyutuyla değil de bilimsel boyutuyla konuşalım istedik işi. Doçent Doktor Murat Erdoğan telefon attığımızda Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü. Ondan daha bilimsel ve beklentileri de ortaya koyacak bilgiler almayı umuyoruz. Hoş geldiniz Murat Erdoğan.
Teşekkür ediyorum, sağ olun, iyi yayınlar diliyorum şimdiden.
Teşekkürler. Siz daha önce yaptığınız araştırmalarda, hatta mültecilerle yüzde yaptığınız ve orada yaşayan insanlarla yaptığınız araştırmalarda bir risk potansiyelinden bahsetmiştiniz. Bugünse artık gazetelerden Suriyeli mültecilerde orada yaşayan yerleşik insanlar arasındaki kavgaların haberlerinin eksik olmadığını görüyoruz. Bu beklediğiniz bir gelişme miydi öncelikle?
Vallahi üzgünüm ama çok beklediğimiz bir gelişmeydi. Hatta aslında bu hareketlenme geçen sene başlamıştı Temmuz ayında. Haziran Temmuz gibi. Sonra 15 Temmuz araya girince başka gündemler oldu Türkiye'de. Dolayısıyla bu konu belirli bir noktada kaldı. Şimdi aslında ortada çok özel bir gündem de yok. Yani eskiden bir kavga oluyordu, bir cinayet oluyordu, bir şey oluyordu. Onun üzerine insanlar sokağa taşıyordu. Şimdi öyle değil. Küçücük bir kıvırcım, küçücük bir sosyal medya haberi insanları sokağa dökmeye yetiyor. Bu çok tedirgin edici bir şey. Biz hep şunu söyledik. Türkiye 6 yılda 3,5 milyondan daha doğrusu 5 milyonu insan aldı da bunun 1,5 milyonu gitti. 3,5 milyonu Türkiye'de kaldı. Bu çok olağanüstü bir sayı. Türkiye nüfusunun %4,5'una geliyor. Ve insanların bu konuda tedirgin olması kadar doğal bir şey olamaz. Biz Avrupa ülkelerine Türkiye'den baktığımızda işte niye az insan alıyorsunuz, 10 bin alıyorsunuz, feryat ediyorsunuz, 5 bin alıyorsunuz, kıyamet koparıyorsunuz diye eleştiriyoruz ama Avrupa toplumlarının tam da bu sebepten dolayı yani toplumda bu işi yönetebilmek bakımından kaygıları var. Bu kaygılar da tamamen temelsiz değil. Eğer siz süreci iyi yönetemezseniz hem ekonomik anlamda hem sosyal alanda hem siyasi alanda gerçekten sıkıntılar başlayabilir. Onun için hani dediğim gibi tekrar sorunuza döneyim. Yani bu çok sürpriz bir gelişme değil. Korkarım bundan sonra buna benzer olaylar da devam edecek. Şimdi siz benimle bağlanmadan önce İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasından söz ettiniz.
1,32 diyor Türkiye'deki suç oranı.
Doğrudur, doğrudur. Şu ana kadar Suriyelilerin Türkiye'de suça karışma oranları son derece düşük. Yalnız iki nokta var. Altını çizmek lazım. Bir, bu böyle gitmez. Çünkü yabancı bir toplumun içine giren yabancılar bir süre zaten suçlardan çok uzak kalırlar. Tedirginlerdir, etrafı bilmezler, haklarını bilmezler vesaire. Şimdi elimizdeki kitle ileride suç oranları bakımından biraz daha yükselme potansiyeli taşıyor. Yani bunların illa Suriyeli olduğu için bunlar yapacak diye söylemiyoruz. İşsiz, güçsüz, eğitimsiz, dışlanmış, travmatik kitleler var karşımızda. Bunların yakın zamanda suç örgütleri içinde ciddi kullanışlı elemanlar haline dönüşeceğini bir kere görmemiz lazım. Ama işin ikinci tarafı, madem İçişleri Bakanlığı böyle veriler tutuyor, bu verileri düzenli bir biçimde neden toplumla paylaşmıyor? Toplumun bilmediği ya da yanlış bildiği dünya kadar bilgi var. Zaten hep bu spekülasyonlar üzerine gidiyor. Mesela toplumun bir kısmı öyle düşünüyor ki Suriyelilere her ay binden kaç bin lira maaş ödeniyor.
Hepsi ya işte bunlar üniversiteye, sınavsız üniversiteye giriyor. Orada para falan alıyorlar falan.
Şimdi bunların gerçeği nedir? Bununla ilgili olarak devlet o kadar çok Türk toplumunu küçümsüyor ki. Yani Türk toplumu bilgilendirme ihtiyacı hissetmiyor. Bu çok vahim bir şey. Mesela bugün yapılan açıklama keşke ayda bir açıklansa raporla Türk toplumuyla karşılaştırmalar verilse. Bu insanlar başka ne yapıyor ona bakılsa. Yani mesela şu an Suriyeliler Türkiye'de en az 500 bin bazı rakamlara göre 700 bin Suriyeli çalışıyor şu an. Başka türlü yaşayabilme şansı yok.
Şimdi Veysi Kaynağ'ın açıklamasına baktığınız zaman Suriyeliler giderse düz işçi bulamaz Türkiye, fabrikalar durur diyor. Şimdi bu yani, bir tabii abartı olabilir ama bir taraftan da Türkiye'de yaşayanlar şöyle bakıyorlar. Bizim işimizi elimizden alıyor. Biz işsiziz, onlar çalışıyor. Bir taraftan şöyle bakılıyor. Bizim askerlerimiz Suriye'de, onlar işte sahilde keyif çatıyorlar. Niye kendi ülkelerini korumak için hareket etmiyorlar? Bu tabii biraz keskinleşmeyi de beraberinde getiriyor herhalde.
Hiç kuşku yok. Yani kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Kitlesel göçlerde zaten insanların ilk korktuğu şeylerden birisi acaba hele özellikle niteliksiz iş yapanlar yeni gelenden çok korkarlar. Çünkü daha ucuza çalışacaktır ve işini elinden alacaktır. Evet. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Yani bunu evrensel bir gerçeklik, bu gerçeklikten bizim de yüzleşmemiz gerekiyordu. Yüzleşiyoruz da şu an alt tabakada çalışan insanların işini kaybetme riskleri var. Ama bakın yani yine güzelleme yapmaya çalışıyoruz ve gerçeklikle yüzleşmekten uzaklaşıyoruz. Şimdi bu normal bir şey mi? Türkiye'de kaç kişi kayıtlı çalışıyor biliyor musunuz Suriyeli? 10 bin bile değil. Sonra bakan diyor ki
fabrikalar diyor, durur. Ekonomisini...
O zaman burada başlı başına bakanın söylediğinde bir çelişki yok mu? Var.
Peki.
Tamam bu çelişki de kabul edilebilir. Çünkü ekonomisinin %33'ü zaten kayıt dışı çalışıyor ama bir tutarlılık ortaya koymamız lazım. Bir de bir konsept geliştirmemiz lazım. Bir gün vatandaşlıktan, ertesi günü Avrupa'ya gönderirken, diğer ertesi günü evlerine dönmekten, bir sonraki gün işte ekonomiye katkı sağlıyor demekten daha gerçekten kalıcı, düzgün bir konsept geliştirilecek ki topluma da bu anlatılabilsin. Topluma bunun anlatılması son derece önemli. Bu toplum az bir şey yapmıyor. Bu kadar zamandır hiçbir toplum bu kadar rahatlıkla 3.5 milyon insanı kabul etmez. O anlamda Türk toplumun ortaya koyduğu olağanüstü bir şey ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Hep onu söylemeye çalıştık. Onun için düzgün bir biçimde bir iletişim stratejisine ihtiyaç var. Bir konsept geliştirmeye ihtiyaç var. Mültecileri ne yapacaksınız, ne diyeceksiniz? O zaman biz onları ucuz işçi olarak kullanacağız ve sanayimizi güçlendireceğiz deyip o yönde mi gideceğiz? Bu da bir tercih olabilir.
Evet.
Yoksa yok efendim biz bunları göndereceğiz ama şimdilik çalışsınlar mı diyeceğiz? Yani bu konuda kafamız çok karışık. Gerçeklikle yüzleşmeye de çok niyetimiz yok.
Ama provokasyon...
Bunun bir de siyasi ayağı var biliyorsunuz. Yani,
evet.
Tam oraya geliyorum. Siyasi ayağı da var. Çünkü bu sadece bir insani kriz değil. Aynı zamanda Türk hükümetinin, Suriye politikasının da bir parçası olarak algılanıyor. Dolayısıyla muhalefetteki insanlar bunu hükümetin bir sorunu olarak görüyorlar. Ve bu alanda çıkan sorunlara da biraz şeyle bakıyorlar. Nasıl diyeyim? Bir gülümsemeyle bakıyorlar. İşte bak böyle yaptınız, böyle oldu diye. Ama bu da sakat bir görüş. Çünkü öyle ya da şöyle, dünyanın en büyük insan krizlerinden birisi yaşanıyor. Evet. Bu insanlar üzerinden de siyasetçileri yeni bir çatışma alanı yaratmamak lazım. O zaman da yazık bir şey yani. Hani bu da haksızlık. O mülteciye de haksızlık. Ölümden kaçan insanlara da haksızlık. Hükümetin bunu kabullenmesi de biraz zor oluyor. Şimdi hükümetin ne yazık ki bütün planları çöktü Suriye'de. Evet. Bunu bizzat Başbakan Yardımcısı kendisi söyledi. Liman kurtulmuş.
Aynen.
Suriye politikamızı başından sonra yanlıştı dedi.
Aynen.
Tamam yanlıştı. O zaman bunu tabii eleştirenler olunca da Suriyelilerle ilgili çıkan çatışmaları da çok rahat bir biçimde buna havale ediyoruz. Diyoruz ki işte muhalefetin bir biçimde eleştirileri bunları kışkırtmaya yöneltiyor falan. Yani yine dediğim gibi kafamızı kuma gömmekle ilgili bir şey bu. Bizim yaptığımız bütün araştırmalarda inanın bana bunun detayını yakın zamanda herkesle paylaşacağız. En az CHP'li kadar AK Partili de Suriyelilerden rahatsız. Yani bu rahatsızlığın dereceleri de öyle çok farklı değil. Dolayısıyla toplumun tabanında bir endişe ve rahatsızlık var. Toplumun ciddiye alınması lazım, bilgilendirilmesi lazım. Ve bu konuda ciddi bir politika geliştirilmesi lazım.
Herhalde geri dönmesi de beklenmiyor yani bu insanların bu kadar Türkiye'ye yerleştikten sonra.
Şimdi bakın, bugün sabahki röportajda Başbakan Yardımcısı diyor ki geri dönecekler, o kadar da endişelenmeyin diyor. Ardından da diyor ki Türkiye ekonomisi için bunlar iyi bir şey, o kadar da şey yapmayın. Şimdi diyorum ya, kafalar çok karışık.
Evet.
Bu kafaların
bize bir şey vermiyor yani. Ne yapacağını
toplumun kendi şeylerini inisiyatif almasına neden oluyor. Ve bu da sakat bir şey. Yani bu iyi bir gidişat değil. Dikkat etmek lazım. Türkiye'nin ve Türk toplumun bugüne kadar ortaya koyduğu bu emek ve çaba heba olabilir. Yazık, günah olur. Türkiye'de ırkçılık yükselebilir. Ayrımcılık yükselebilir. Bunlar için bir zemin var. Çok ciddi zemin var. Bu zemini törpülemek lazım. Bu zemini daha makul etmek lazım.
Herhalde provokasyon deyip geçmeden başlamak lazım meseleye. Biraz
hocam,
daha bilimsel
bakın,
yaklaşmak lazım. Sorunları bir önümüze bakın, koymak. Biraz da şeffaf olmak lazım herhalde. Buyurun.
Bakın hocam. Almanya gibi bir toplumda bile yılda binlerce saldırı oluyor mültecilere.
Evet.
Ve hani her birisine provokasyon mu diyeceksiniz? Toplumlar, yerleşik toplumlar dışarıdan gelene her zaman şüpheyle, endişeyle bakarlar. Bu her yerde böyledir. Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek mi var? Sonra olan her sorunu provokasyon olarak görürseniz, sorunun ciddiyetini anlamazsınız, çözüm bulamazsınız. Siz eğer sorunu köklü bir biçimde çözerseniz, istediğiniz kadar provokasyon yapın, bir şey çıkmaz ortaya. Dolayısıyla provokasyon demek, üzerinizdeki sorunu atmak demek. Bu kadar basit olmamalı diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Zor şartlarda yaptığınız, havaalanındasınız biliyoruz. Yola çıkıyorsunuz.
Yunanistan'a gidiyorum. Yunanistan'da şey konuşacağız. Yine mülteciler konuşacağız.
Yine mültecileri konuşacaksınız.
Aynen öyle.
İyi yolculuklar öyle diliyoruz. Verdiğiniz bilgiler için de teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Murat Erdoğan efendim. Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi'nden merkezinde müdürü. Bugüne kadar Suriyeli mültecilerle ilgili ele gelebilecek verileri ortaya koyabilen, bilimsel araştırmalar yapabilen bir merkez burası. Ve söylediği gerçekten önemli. Aslında biz birçok olayda benzer üstümüzden atıyoruz sorunları. Siyasetçiler de aynı şeyi yapıyorlar. Belki biz de normal hayatımızda öyle yapıyoruz. Suçu başkasına atıp meseleden kurtulmak gibi bir durum bu. İşte Türkiye'de adaletle ilgili bir sorun varsa bu bir provokasyon diyoruz. Siyasi amaçla yürüyor diyoruz mesela Kemal Kılıçdaroğlu için. Ya da mültecilerle ilgili meseleler artmış. Sosyal medyadan insanlar örgütleniyorlar. Mültecilerle oranın yerleşikler arasında kavgalar çıkıyor. Provokasyon bu diyoruz. Siyasi bir amacı var bunun diyoruz. Meseleden yırtıyoruz. Yırttığımızı zannediyoruz. Deve kuşu gibi kafamızı kumun içine sokuyoruz. Kimse bizi görmedi zannediyoruz. Hoca da bunu söylüyor. Şeffaf olmak durumundayız. Eldeki verileri masaya koymak durumundayız. Bilimsel yaklaşmak durumundayız. Ve o bilimsel yaklaşım sonrasında da belki bir yol haritası oluşturulabilir. İşte Veysi Kaynak aynı röportajda birbiriyle çelişen cümleler ediyor. Ne diyor? Bir tarafıyla gidecekler diyor. Bir tarafıyla da giderlerse Türkiye'deki fabrikalar çalışmaz diyor. İkisi birbiriyle uyuşmuyor. Şimdi Devlet Bahçeli'den bir açıklama gelmiş. Sanıyorum bu meselelerle ilgili bir bulalım değil mi? Öyle bir haldeyiz ki diyor Devlet Bahçeli. Hiç kimse yarınından emin değil. Güvensizliğin koyu sisi, güvence eksikliğinin yoğun isi her yeri, her şeyi perdeliyor. Bayılıyorum Devlet Bahçeli'nin şairane cümlelerine. Devam edelim. Bilinmezlik bir yandan, belirsizlik diğer yandan umutları soldurup heyecanları buduyor. Türkiye huzursuzluğun sıkı markajına girmiş bulunuyor. Konsensüs hakim olsun diyoruz, kaos titikçiliği yapıyorlar. Milli birlik ve kardeşlik kökleşsin istiyoruz, krizden medet umuyorlar diyor Devlet Bahçeli. Sıkılı yumrukları aralayalım, hızla açılan mesafeleri kısaltalım, konuşalım, kucaklaşalım derdindeyiz. Ne fayda? Çatışmaya heves ediyorlar diyor. Bakalım kimi suçluyor sonrasında. Tweet mesajları bunlar. Onun için parça parça okuyorum. Düşünüyorum acaba talih kapıyı ne zaman çalacak? Düşünüp kurup sorguluyorum. Muhteşem tarihimiz ne zaman dirilip geleceğimizi kavrayacak? 21 gündür adalet için yürüyorlar. Evet, geldi mevzuya. Şimdiye kadar ne buldular bilmiyorum. Bileni de görmedim. Göreceğimi ise hiç sanmıyorum. Adalet Ankara-İstanbul arasında değildir. Yolda bulunmayı bekleyen cevher hiç değildir. Adalet için yürünmez. Uğruna şuurla mücadele edilir. Yani bunun bir mücadele yöntemi olmadığını düşünüyor herhalde Devlet Bahçeli. Zulüm ve terör adaletsizlik değil mi? Evet, o halde terör örgütlerinin siyasi kuryeleriyle kol kola yürümek nasıl adalet olacaktır? Batman'da şehit edilen müzik öğretmeni Aybüke kızımızın acısını bir kez olsun paylaşmayan, terörü lanetlemeyen HDP mi bize adalet öğretecek? Şehidin şühedanın kanını dökenleri öven, göklere çıkaran siyasi çürümüşlerle aynı hizada adalete yürüyenler iflas ve hezimettedir. CHP'nin karanlığa doğru adım atmasına PKK destek vermektedir. FETÖ omuz vermektedir. Türk düşmanları el vermektedir. Millet ise yoktur diyor. Kılıçdaroğlu provokasyon ihbarı yapmaktadır. Ülkücülerin kullanılacağını söylemektedir. Elbette halt etmektedir. Yalana dolana sarılmaktadır. Dün gezi eylemlerinde duran adamdan kahraman çıkaranlar şimdi yürümenin faziletlerini saya saya bitiremezken yerli Gandhi imal etmektedir. Ülkücüleri provokasyonla bir ve aynı kümede yorumlamak bir defa akıl dışılık, ahlaki eksiklik, art niyetlilik, sakat ve sorumlu bir iddiadır. Bu çürük iddia ise içeriğini ispatlayacak seviyede asla değildir. Ülkücünün sokakta yolda işi yoktur, boşu harcayacak vakti hiç yoktur. CHP lideri provokasyon arıyorsa, provokatör görmeyi umuyorsa şöyle bir etrafını kolaçan etmeli, yan yana yürüdüğü nursuzlara odaklanmalıdır. lafta adalet için yürüyorlar ya, sorsanız adalet nedir diye iki kelam edemezler. Anca totoloji, anca ezber, anca onca nafile beyan duyarsınız. CHP lideri dibini bir türlü göremediği uçurumun kenarında önüne gelene adeta gökteki uçurtmaların renk ve güzelliğini safça anlatıyor. Karşımızda bir adalet arayışı değil, bir kargaşa, bir karışıklık, bir nifak amacı vardır. Millet yutmaz, Türk milliyetçileri ise bunu yemez. Sayın Kılıçdaroğlu, bak büyük Türk düşünürü Yusuf Has Hacip ne diyor? Bozulur bu yaptıkların, saçılır bu topladıkların demiş Devlet Bahçeli. Yani son provokasyonla ilgili iddiaları özellikle gündeminde belli ki, bir MHP'li grup hükümetten sözüm ona habersiz olarak gelecekler, provoke edecekler ortamı, hükümette olağanüstü hali ve toplumdaki kutuplaşmayı gerekçe göstererek yürüyüşü iptal edecek. Böyle duyumlar arıyoruz, hükümet bunu önlem alsın demişti. Buna bir yanıt veriyor Devlet Bahçeli. Yine şairane, yine şiirsel. Adalet yolda aranmaz, mücadeleyle aranır diyor ama o mücadele yöntemine ilişkin bir bilgi de vermemiş. Başından sonuna kadar zaten bu yürüyüşe karşı durmuştu. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da, Başbakan Binali Yıldırım'dan da sert ifadelerle Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişti.
Bunların nasıl bir ruh halinde olmaları gerekir, bunları anlamaya çalışıyorum ben bugün.
Türkiye'nin yasaksız programı.
Barzani'nin buna olumlu bakması PKK'nın o bölgede güçlenmesini Barzani de istemiyor. Çünkü onu bir sonuçta kendine dönük de bir test olarak görüyor.
Test olarak görüyor.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de.
Bir son dakika haberi daha var, onu da aktaralım. Mısır açıklama yapmış. Malumunuz Katar, dört körfez ülkesinin ya da Katar'ı ablukaya alan ülkelerin taleplerine yanıt vermişti. Kuveyt arabulucuydu ve yanıtlarını Kuveyt'e iletmişti. O da belli ki Mısır, Suudi Arabistan öncülüğündeki ülkelere aktarmış. Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı bir açıklama var. Katar, körfez ülkelerinin taleplerine olumsuz yanıt verdi diyor. Körfez ülkeleri Katar'ın doğru yolu bulacağına inanıyor diyor ama bu olumsuz yanıt sonrasında bölgede ne olacak, nasıl bir çözüm bulunacak, ona ilişkin henüz bir bilgi yok. Bir son dakika gelişmesi olarak size duyurmuş olalım. Yani kriz her yerde, her alanda, özellikle dışarıda. Suriye'deki durum malum. Türkiye'nin Afrin'le ilgili planlamaları şu anda en çok konuşulan konulardan birisi. Körfez ülkelerinden Katar'a uygulanan abluka, Suudi Arabistan ve Mısır öncülüğünde, Birleşik Arap Emirlikleri öncülüğünde uygulanan ambargo var. Türk askeri Katar'a gitti, orada bir üs açıldı ve bu üssün kaldırılması da Körfez ülkelerinin krizin bitmesi için ortaya koyduğu şartlar arasında. Yani Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri, Birleşik Arap Emirlikleri-Türkiye ilişkilerinde de sorun yaşanıyor. Tıpkı Mısır-Türkiye ilişkilerinde olduğu gibi ve şimdi geldiğimiz noktada Katar, Körfez ülkelerinin barış için ortaya koyduğu şartları, Türkiye'nin üstlerinin kapatılması da içinde demiştik, bu şartları kabul etmediğini bildirmiş Kuveyt'e. Şimdi bakalım diğer ülkeler ne yapacaklar? Oradaki kriz nasıl bitecek? Amerika'da nasıl bir pozisyon alacak? Çünkü önce Suudi Arabistan'a ciddi silah satmıştı, parasını cebine koydu. Sonra Suudi Arabistan'la birlikte Kuveyt'e uygulanan ambargoyu destekledi. Ardından Katar'a silah satışını gerçekleştirdi. Arabulucu olabileceğini söyledi Trump. Onun da yarın ne söyleyeceği belli değil, gerçekten öngörülemez bir lider, öngörülemez liderlerden birisi. Diyelim, bununla bitireceğiz ama enteresan bir not var, onu da aktarayım size. Bu REDEK davası diyebiliyoruz. Enerji Bakanı'nın e-maillerinin hacklenmesiyle ilgili davada iddianame hazırlanmıştı. İddianamenin detayları ortaya çıkıyor. Enteresan, Twitter üzerinden takip ettiği adresler örgüt üyesi olduğuna bazı gazetecilerin delil sayıldı. Yani bununla ilk defa karşılaşıyoruz. REDEK'e ait bir takım hesapları takip etmesi gazetecilerinden birisi için o yasa dışı örgüte üyeliğin delili sayıldı. Halbuki işte o bahsedilen adresleri binlerce kişi takip ediyor. Belli ki başka bir delil de bulunamamış. Bunun yanında yapılan haberler, yazılan haberler, röportajlar, Twitter'da atılan mesajlar iddianamenin en önemli bölümlerini oluşturuyor. Onun dışında da bir delil olmadığı belirtiliyor. Bu davada 3'ü tutuklu, toplam 6 gazeteci yargılanıyordu ve adalet burada da tartışılmaya devam ediliyor. Bugün bitirdik. Yarın beraber olacağız. Saat yine 17.30'da. Kendinize iyi bakın bu süreçte ve bizi dinlediğiniz için teşekkür edelim. Ayşegül'le bitirelim. Bir yiğit gurbete gitse diyoruz. Yarın buluşmak üzere.
Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle sona erdi. Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de.